Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Merve Güleç imzalı İlla Edep, İlla Edep başlıklı yazıyı sunacağız. Ehli diller arasında aradım kıldım talep, her hüner makbul imiş, illa edep, illa edep diyen arif bir şair gibi edebi bizlere her daim örnek olan gönül dünyamızın kandillerinden Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh Hazretlerini Cenab-ı Hakk'a vuslatının seneyi devriyesinde rahmet, hasret ve dualarla yad ediyoruz. Güzide hayatlarından kendimize örnekler çıkartmak, edep dairesinin ne denli geniş ve ehemmiyetli olduğunun bir kez daha altını çizmektir niyetimiz. Sami Efendimizle ilgili şu hatıra nakledilmiştir. Esat Erbili Efendi rahmetullahi aleyh, Karaman'a bir mektup götürmek üzere Sami Efendimizi vazifelendirmiş. Bu mektupta emir ve tavsiyelerini beyan ettikten sonra hususi bir bilgi olarak şu notu yazmışlar. Hamili Varak Sami Efendi evladımızın edebine melekler gıpta eder. Mahfiyeti benden ziyadedir. Meleklerin dahi edebine gıpta ettiği Üstad Hazretlerinin aile içi yaşantısına dair edep ve tevazu misali halleri şöyle anlatılmaktadır. Sami Efendimiz bir kardeşin davetine icabet etmek üzere damadı merhum Ömer Kirazoğlu Bey ile birlikte bir günlüğüne Bursa'ya giderler. Programdan sonra sevenleri o gece misafir etmek üzere ısrar ederler. Muhterem Üstad'ın bir gün daha kalmaları için Ömer abiden ricada bulunurlar. Ne olur bir gün daha huzurlarında bulunma ikramında bulunun diyerek istirham ederler. Ömer abi de kardeşlerin muhabbet ve ısrarına dayanamayarak muhterem üstada durumu şöyle arz eder. Efendim, kardeşler zatalarınızı bir gün daha misafir etmeyi arzu ediyorlar. Ne olur bizlere bir gün daha huzurlarında bulunma ikramında bulunun diyerek fakire ısrar ediyorlar diye kardeşlerin taleplerini bildirir. Muhterem Üstad Hazretleri sevenlerinin isteklerini gönülden kabul etse de şöyle cevap verir. Ömer evladım, buraya gelirken annenizden bir günlüğüne müsaade almıştık. Haber verip tekrar müsaade almak lazım. Merhum Ömer abi, muhterem Üstad Hazretleri'nin bu sözleri üzerine derhal İstanbul'da bulunan validemizi telefonla arayıp görüşürler. Muhterem pederin selamlarını ulaştırıp Bursalı kardeşlerin de muhabbetlerini ve taleplerini söyleyerek bir gün daha kalmak için müsaade isterler. Muhterem Üstad Hazretleri'nin bu nezaketinden Rabia annemiz çok duygulanır ve damatına şöyle cevap verir. Estağfirullah, oğlum, o babacığının edep ve nezaketidir. İzin vermemek kimin hakkı ola, o arzu ederse tabii ki kalırsınız. Allah dostlarının her hali Kur'an ve sünnet-i seniyeye uygun olarak şekillenmiştir. Nitekim Sami Efendimiz de, verdiğiniz sözü yaptığınız anlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ayetinin gereğini yerine getirmiştir. Hazreti Mevlana ne güzel söyler. Gözünü aç da Allah'ın kelamına baştan başa bir bak. Ayet ayet bütün Kur'an edep taliminden ibarettir. Üstad Sami Efendi Hazretleri de edeple ilgili olarak edep bu yolun en mühim esasıdır. Bu yolda edeple yürünür. Edebi olmayan kimse manen kovulur buyurur ve sohbetlerinde edep bir tac imiş nuri hüdadan, giy o tacı emin ol her beladan beytini sık sık okurlardı. Edep tacını bir ömür hakkıyla takan Üstad Hazretlerinin ihvana verdiği kıymet, insana verdiği değerler de hepimiz için önemli bir örnektir. Şöyle anlatılır. Bir Ramazan günü sahurdan sonra Konya'dan birkaç kardeşimizle çıktık, İstanbul'a geldik. Teravih namazını Sami Efendi Üstadımızla kılmak için Erenköy'e vardık. Güllü Köşk'ün alt katında hatimle kılınan namaza iştirak ettik. O akşam muhterem Üstad Hazretleri rahatsızlıklarından dolayı namaza çıkamamışlardı. Anadolu'nun muhtelif yerlerinden, Konya'dan, Kayseri'den bir hayli kardeşler de gelmişti. Hepsi gönlü buruk bir şekilde, hüzünlü olarak namazlarını tamamlamışlardı. Namaz bittikten sonra boyunları bükük bir vaziyette, mahzun mahzun birbirlerine bakıyorlardı. Acaba uzaktan da olsa muhterem üstadla bir selamlaşma fırsatı doğar mıydı? Hiç olmazsa bir yüzünü görebilsek diye Ömer Kirazoğlu abiye istirhamda bulunuyorlardı. Ömer abi de o kardeşlerin edebine, samimiyetine ve gönüllerinin masuniyetine bakarak ''Bir yukarı çıkayım ve durumu arz edeyim.'' diyerek muhterem üstadın huzuruna vardılar ve ''Efendim, namazımızı kıldık elhamdülillah ama kardeşler mahzun kaldılar.'' Zat-ı Ali'nizin rahatsızlığına ve huzurda birlikte olamamalarına çok üzüldüler. Konya ve Kayseri'den bir hayli de kardeşler gelmiş. Uzaktan da olsa Zat-ı Ali'nizi görme fırsatı olamaz mı acaba diye fakirden istirhamda bulundular. Balkondan veya pencereden bir selam vermek mümkün olur mu acaba diyerek kardeşlerin gönülden isteklerini arz ediyor. Muhterem Üstad Hazretleri hiçbir insanın gönlünün mahzun olmasını istemezdi. Hele uzaktan gelmiş bir manevi evladının boynunun bükük kalmasını asla arzu etmezdi. Bu sebepten onların gönüllerini almak üzere şöyle cevap verir. Evladım Ömer, fakir bugüne kadar hiçbir kardeşime tepeden bakmadım. Madem ki kardeşler uzak yerden gelmişler, hasta olsam da aşağı inmek isterim. Bütün kardeşlerle musafaha etmek isterim. Üzerimizi giyinip aşağı inelim inşallah. Kardeşlerimizle tek tek görüşelim. Muhterem Üstad, rahatsızlıklarına rağmen kalkıp üzerlerini giyinmiş, Ömer abiyle birlikte aşağı kata inmiş. Anadolu'dan gelen kardeşlerle göz göze gelerek selamlaşıp musafaha etmişler. Hasılı edep kalbin ameli, gönlün aynasıdır. Hazreti Ali kerremallahu veceh ne güzel buyurur. Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz, Allah'tan rızık yerine edep talep ederdiniz. Mahmud Sami Efendi Hazretleri bir defasında nişan merasimine davet edilmişti. Damadın yüzüğünün Hazret tarafından takılması talep ediliyordu. Sami Efendi Hazretleri tepsideki yüzüğün altın olduğunu görünce hiç kimseye bir şey demeden kendi yüzüğünü çıkarıp damadın parmağına taktı ve ''Bunu bugünün hatırası olarak kabul edin, altın yüzüğü de hanımınıza hediye edersiniz.'' buyurdu. Böylece İslam'ın altından yapılan süs eşyalarını erkeklere yasakladığını gayet nazik bir üslupla ve fiili olarak talim etmiş oldu. İşte edep ehlinin inceliği ve güzelliği. Aslında üstad şöyle de diyebilirdi. Altın takmanın erkeğe haram olduğunu bilmiyor musunuz? Hem beni davet ediyorsunuz hem de bu hususlara riayet etmiyorsunuz. Bu şekilde söylemiş olsaydı hem nişan sahiplerini hem damadı mahcup edip hem de yanlış yaptıklarını yüzlerine karşı söylemiş olacaktı. Fakat Üstad Hazretleri'nin o zarif edebi buna müsaade etmedi ve İslam'ın koymuş olduğu bir kaideyi edep dairesinde hiç kimseyi incitmeden ve örnek olacak şekilde hal diliyle anlatmış oldu. Sami Efendi Kuddise Sirruh edebi imanın beş kalesinden biri olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. İman da böyle beş kale içindedir. Bunlar yakin, ihlas, farzları eda, sünnetleri tamamlamak ve edebi korumaktır. Kişi edebi koruyup gözettiği sürece şeytanın ondan ümidi olmaz. Şayet edebi terk ederse o zaman şeytan kişinin sünnetlerine, farzlarına, sonra ihlasına, sonra da yakin ve imanına göz diker. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, edeple ilgili kaleme aldığı makalede konuyu şöyle hulasa eder. Sözün özü edep, İslam'ın insanlara talim ettiği ve son derece ehemmiyet verdiği bir husustur. Bu hassasiyet, başta Allah'a, peygambere, hak dostlarına olmak üzere ana babaya, müminlere ve silsile halinde bütün mahlukata kadar uzanır. Altın ve gümüşün zenginliği gider, lakin edebin zenginliği hep baki kalır. Dolayısıyla müminler olarak edep kaidelerini öğrenmeli, bunları canlı tutmaya itina göstermeli ve başkalarına da bizzat yaşayarak örnek olmalıyız. Bunun için de adab-ı muaşeret kitaplarına müracaatla halimizi nasıl daha güzel kılabileceğimizi öğrenmeli, daha mühimi canlı bir kitap olan edep ehli salih müminlerle hemhal olarak onların güzel halleriyle hallenmeye gayret etmeliyiz. Cenab-ı Hak ilahi terbiyesiyle bizzat edeplendirdiği Resulünün güzel haliyle hallenmeyi cümlemize nasip eylesin. Hak dostu, alim ve arif kullarının gönül dokusundan hisse alarak zarif, rakik, nazik ve edep ehli bir mümin olabilmemizi lütfeylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Merve Güleç'in kaleme aldığı İlla Edep, İlla Edep başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Şebnem Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından. Bir başka yazıyla devam edelim. Şimdi de Şefika Meriç'in kaleme aldığı Yetimin Duyguları başlıklı yazıyı sunacağız. Yetim, malum olduğu üzere babası ölmüş çocuklara denir. Arapçada yetim, yalnız, tek başına demektir. Bir aile ve özellikle çocuklar için baba evin direğidir. O kaybolunca ev yıkılır, hanım ve çocuklar ortada sahipsiz kalır. Bu yüzden yetimler mahzundur. Derdini dinleyecek, yükünü hafifletecek, hayatın ve insanların darbelerine karşı onları koruyacak en büyük himaye ve desteklerini kaybetmişlerdir. Bu derin hüzün bir iki gün değil, bütün bir ömür boyunca sürer. Onlar toplumun en hassas, en kırılgan tabakasını teşkil eder. İslam dini toplumun güçlü kesimlerini zayıf halkalarıyla kenetlemiş, onlardan yekpare bir bina inşa etmeye çalışmıştır. Bu yüzden cahiliye toplumlarının maddi bir menfaatleri olmadığı için hor gördükleri kadınlar, çocuklar, yaşlılar, fakirler, hastalar, kimsesizler, İslam toplumunda el üstünde tutulmuş, hatırlı bir misafir gibi baş köşeye konulmuştur. Eşsiz bir mucize, insanın takatini aşan bir belagat ve edebiyat abidesi olan Kur'an-ı Kerim, gerek muhteva ve gerekse o muhtevayı işleme açısından da kullandığı kelimeler ve üslup açısından pek çok fazilet ve dil zenginliğine sahiptir. Bu ifade ve üslup, işlenen konunun ehemmiyet ve nezaketine göre farklılıklar gösterir. İşte Kur'an-ı Kerim'in üzerinde hassasiyetle durduğu birçok konu arasında yetimlerin apayrı bir yeri vardır. Şöyle ki, malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim salih amelleri teşvik ederken açık, net ve tavizsiz bir üslupla yapın diye emreder. Yine her türlü kötülüğü yasaklarken de aynı üslupla yapmayın diye kesin sınırlar koyar. Ancak özellikle iki konunun ehemmiyetine binaen yaklaşmayın diyerek bu haram sınırına yan gözle bile bakılmasına müsaade etmez. Bunlardan biri ferdi, aileyi ve toplumu perişan eden zinadır. Diğeri de gözyaşı kurumamış olan yetimin malıdır. gerçekten yetim toplumun en alt tabakası sayılabilecek derecede maddi imkanlardan mahrum, sahipsiz ve kimsesizdir. Pek çok hakları olsa da, yine sahip olduğu büyük bir serveti bulunsa da hakkını gözeten olmadığı için gözü dönmüş kimseler, bu yetimin malına konmak için ellerinden geleni ardına koymazlar. Bir imtihan sırrıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yetim olarak gelmiştir. O bu hususiyetiyle hayatı boyunca kimsesizlerin kimsesi olmuş, nerede ağlayan bir göz görse onun feryat ve hüznünü dindirmek için gayret göstermiştir. Peygamber Efendimizin gönül rikkati, hayatı boyunca bitmek bilmeyen hüznü bir yönüyle yetimliği ve öksüzlüğüyle de irtibatlıdır. Rabbimiz onun insanlığın en alt tabakasından en üst tabakasına, yani yetimlikten nübüvvet ve devlet başkanlığına kadar bütün sınıflardan insana örnek olmasını murad etmiş, bu sebeple onu her bir mevki ile alakalı pek çok imtihandan geçirmiştir. O, Abdullah'ın yetimidir. Buna rağmen ahlakıyla, edebiyle, kulluk, tevazu, şefkat ve merhametiyle insanlığa numune olmuştur. Çünkü o, ilahi muhafaza ve terbiyeyle yetiştirilmiştir. O, hayatı boyunca matemlerin civarında, yetim ve dulların yanında yer almıştır. Maddi olarak en kudretli bulunduğu zamanlarda bile yetimleri sahiplenmiş, onları sofrasına, hanesine misafir etmiş, ashabını yetimlere sahip çıkmak hususunda teşvik etmiştir. Onun yetimlerle münasebetlerini ortaya koyan yüzlerce hadise vardır. Bilhassa savaşlar sebebiyle babalarını kaybeden çocuklara, ailelere sahip çıkmış, onların ağlayan yüzlerini güldürmenin gayreti içinde olmuştur. Bunlardan birkaçını hatırlayacak olursak, Beşir bin Akra, Uhud Savaşı'nda babasını kaybetmiş bir yetimdi. O, Peygamber Efendimiz'le ilgili hatırasını şöyle anlatır. Bir bayram günüdür. Bütün çocuklar bayram sebebiyle şen şakrak bir şekildedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bayram namazından çıkmış evine dönerken çocukların kendi aralarında oynadığını, fakat bir tanesinin kenarda durarak mahzun bir şekilde oturduğunu görür. Ona yaklaşır ve sorar. Yavrum, neyin var? Niçin böyle üzgün duruyorsun? Arkadaşlarınla niçin oynamıyorsun? Beşir başından geçenleri anlatır. Babasının şehit olduğunu, annesinin de başkasıyla evlendiğini söyler. Onunla ilgilenecek, bu bayramda yüzünü güldürecek kimsesi yoktur. Resul-i Ekrem Efendimiz onun duygularını derinden hisseder ve bir iki cümleyle çocuğun gönlünde taht kurar. Neden ağlıyorsun? Benim baban, Ayşe'nin annen, Fatıma'nın kardeşin olmasını istemez misin? Çocuk heyecanla, nasıl rahatsız olmam ya Resulallah? Çocuk sevincinden uçacak gibidir. Peygamber Efendimiz o yetimi hanesine götürür, yedirir, içirir. Ona bayramlık kıyafetler verir. Biraz önce dünyaya küsmüş bir şekilde oturan çocuk artık kabına sığmaz bir hale gelmiştir. Arkadaşları Beşir'in halindeki değişikliği görünce etrafına toplanırlar. Merakla sorarlar. Sen daha önce ağlayıp duruyordun. Şimdi nasıl bir anda bu hale geldin? Beşir cevap verir. Açtım, doydum. Çıplaktım, giyindim. Yetimdim. Resulullah babam, Ayşe annem oldu. Bunun üzerine diğer çocuklar Beşir'e gıpta ederek şöyle dediler. Ah ne olaydı. Keşke bizim de babalarımız Uhud'da şehit olsaydı da biz de öyle bahtiyar bir babaya kavuşmuş olsaydık. Peygamberimizin vefatına kadar Beşir bin Akra onun yanında kaldı. Peygamberimiz ebedi aleme göçtükten sonra Beşir için asıl yetimlik başlamış oldu. Şöyle ağlıyordu. İşte şimdi yetim kaldım. İşte şimdi garip oldum. Yetimin sadece başını okşamak bile çok büyük bir sevap ve cennet müjdesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimler hakkında ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız buyurmuş ve aralarını hafifçe açarak işaret parmağıyla orta parmağını göstermiştir. Başka bir hadisi şerifte de Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü evse, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir, buyurulmuştur. Maalesef insanların birbirini öldürmeye doyamadığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Artık savaşların 1000-2000 kişiyle yapılmıyor. Milyonlarca insan bir anda ölüyor, sakat veya kimsesiz kalıyor. Evsiz, barksız, aç, bilaç insanların sayısı 10 milyonları geçiyor. Böyle insanlığın yüz karası bir dönemde elbette savaşların en acı faturası çocuklara ve kadınlara kesiliyor. Bugün çağdaş dünyanın insanlık ve demokrasi uğruna başlattıkları savaşlar yüzünden milyonlarca çocuk, kadın ve yaşlı sefil bir halde. Silahların, mermilerin gölgesinde annesiz, babasız kalan binlerce yetim için bir taraftan da yardım faaliyetleri yapan devletler de aynı devletler. Bir taraftan öldürme, yok etme ve savaş, diğer taraftan güya yardım ve insanlık. Timsah gözyaşı mı demek lazım, buradan bile kendi vicdanını tatmin ve menfaat devşirmek mi ifade etmek zor. Bugün Müslümanlar insanlığın vicdanı olmalı. Dünyanın bütün yetimlerine ulaşıp onların gözyaşını silmek hepimizin borcu. Her ne kadar savaşı biz başlatmasak da, her ne kadar savaşa engel olacak gücümüz bulunmasa da, Hz. Muhammed Mustafa'nın merhamet ve şefkat pınarından nasiplenen Müslümanlar olarak insanlığın ve yetimlerin gözyaşını silmek, yüzünü güldürmek boynumuzun borcu. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Şefika Meriç'in kaleme aldığı Yetimin Duyguları başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Şebnem Dergisi'nin Şubat 2019 sayısından yazılar paylaştık bu akşam. Yarın bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.